Ayrım 10.
Ama tavan arasında da kardeşin gizleniyor. Yorgi mi, ne diyorsun? Kucaklamak için fırladım hemen dama. Tanınmaz bir haldeydi. Saçı sakalı uzamış, bakışları bulanıklaşmıştı. Konuşmasını ve yürümesini unutmuştu sanki. Bir türlü tadına doyamadığı güneşin batışını seyretmek için damda bir delik açtığını söyledi bana. Bir türlü akıllanmadın gitti dedim. Korkarım resim yapmayı bile başarıyorsundur burada. Acı acı gülümsüyordu. Ellerimle ayaklarım felçli gibi dedi. Yüreğim de öyle. Buluşmanın sevincine doyunca kara kara düşünmeye başlamıştım. Aynı dam altında 3 asker kaçağı. Olmayacaktı. Ama ben gideceğim dedim sonunda. Bizim dağlara çıkarım. Bir alay mağara biliyorum orada. Sapsarı kesildi annem. Kederle çatıldı kaşları. Hazreti İsa hakkı için sus diye haykırdı. Panago da böyle demişti giderken. Bir gece vakti böyle çekip gitti o da. Ve bu sayede katlettiler oğlumu. Hayır, hayır yavrum. Ya hepimiz yaşarız burada ya da hiçbirimiz. 10 gün geçti aradan. Panagi çoktan gitmişti. 70 kilometre uzaktaydı onun köyü. Ben onu düşünüp endişelenirken felaket geldi gene beni kıstırdı. Annem uzun zamandır Katinio isimli 14 yaşlarında öksüz bir kız çocuğunu evlat edinmiş bulunuyordu. Balıkçı Tramunda'nın çocuğuydu kız ve babasının çeteler Sisam'daki Rum makamları ile ilişki halinde diye Çağlı'da öldürmüşlerdi. Anlatıldığına göre bir gece ansızın kulübesini basıp uyurken ateş etmişlerdi üzerine. Kurşunlardan biri o akşam babasının koynunda uyuyan 2 yaşındaki küçük oğluna da isabet etmişti. Ve kıyı Rumları iç bölgelere doğru sürüldüğünde başsız kalan Tramundana ailesi göç yollarında dağılıp gitmişti. Bütün bu felaketler korkak ve dalgın bir kız yapıp çıkarmıştı Katinio'yu. Ve bir gün nihayet çeşmeye su almaya giderken anahtarı kapının üzerinde unutmuştu Katinio. Tam o sırada da devriyenin geçeceği tutmuştu. Anahtarı gören Türk çavuşu içeridekileri gafil avlamak için aniden daldı eve. Ne kardeşimin ne de benim kaçmamız imkansızdı. Saklanmaksa büsbütün tehlikeliydi. Arama tarama sırasında buldukları takdirde hemen öldürüyorlardı çünkü. Hiç tereddüt etmeden dama ittim yorgiyi ve soğukkanlılıkla ocağın önüne geçip ellerimi ısıtıyormuşum gibi rol yapmaya koyuldum. Türkler çok geçmeden yukarı çıktılar. Doğrulup selamladım çavuşu. Sonrasına bile kalmadan Ankara'dan gelen bir asker kaçağı olduğumu söyledim. Açık yürekliliğim karşısında neye uğradığını şaşırıp kaldı bir an. Hayatımda ilk olarak gizlenmeye kalkışmayan bir asker kaçağıyla karşılaşıyorum dedi. Gizlensem ne değişirdi dedim. Nasıl olsa yakalamayacak mıydınız beni? Bir an durup baktı yüzüme. Sonra bana acımış gibi tatlı bir sesle hadi şimdi hazırlan da gidelim dedi. Satılık olup olmadığını anlamak için size bir kahve ikram etmek benim için büyük şereftir diye giriştim söze. Ama değilmiş. Lüzum yok diye kesip attı. Alacağını al da gidelim hemen. Acele içinde kucaklayıp öptüm annemi. Sonra da kendimi karakolda buldum. Bir eziklik vardı içimde. Ama Yorgi'yi kurtarmış olmakla teselli buluyordum. Dövüp sövmeden Azizye'ye yolladılar beni. Ordugah oradaydı. Askerden veya hiç askerlik yapmadan kaçmış bir alay Rum, Türk ve Ermeni'nin bulunduğu bir zindana attılar. Pislik kokusu, bit ve açlık gene başlamıştı. Uzanıp yatacak kadar olsun yer düşmüyordu adam başına. Dışarı çıkmak kesinlikle yasaktı. Bütün yalvarıp yakarmalarımıza rağmen ayak yoluna bile gidemiyorduk. Üçüncü gün koğuşta cinayet çıkmasına ramak kalmıştı. Aramızdaki Türk asker kaçakların arasında bir yörük vardı. Babası 5 liralık bir banknot vermiş kendisine ayrılırken. O da tutmuş arama tarama sırasında kimse bulamasın diye yanındaki böreğin içine saklamış parayı. Şimdi bulamıyor ve bizlerden birinin çaldığını iddia ediyordu. Sen çaldın paramı sen, bakışından belli çaldın. Böyle bağırarak her birimizin üzerine yürüye yürüye birisinin kafasını kızdırdı nihayet ve bıçak bıçağa geldiler. Tam o sırada kısa boylu bir Türk ortaya atıldı. Aman durun diye haykırıyordu. Günaha girmeyin boşu boşuna. Durun etmeyin, suçlu benim aslında. Dün akşam senin böreklerin kokusuna dayanamayıp birkaç tane atıştırmıştım. Onlarla birlikte senin parayı yutmuş olmalıyım. Genç yürüyü teselli etmek mümkün değildi. Avazı çıktığı kadar bağırarak ağlayıp inliyordu zavallı. Ötekilerse kahkahayla gülüyorlardı. Zaten biraz açılıp ferahlamak için küçücük bir fırsat gözlemekteydik. Ve bir çile yoldaşımızın kederi bile güldürebiliyordu bizi. Bu arada zavallı bir Ermeni de gülerken kendini tutamayıp altına kaçırmıştı. Durum meydana çıkınca kahkahalar büsbütün arttı. Bana da gülüyorlardı tabii. Müthiş dişim ağrıyordu. Davul gibi şişmişti yanağım. Danalar gibi böğürüyor ve paslı bir çakıyla iltihabı patlatmaya uğraşıyordum. berberi bulup getirsin diye gizliden 1 lira sıkıştırmıştım gardiyanın eline. Talihsizliğe bakın ki o da çavuşun kulağına gitmiş. Bura gibi girdi koğuşa, demediğini komadı. Rüşvet namussuzluğu istemiyorum burada diye bas bas bağırıyordu. Tabura vardığın vakit söylersin dişçiye, yollarlar seni. Ne diyorsun çavuş efendi, şu halime bak bir, gözünü seveyim, çene kemiğimi kazdı iltihap, yanağımı kemiriyor. Bir tek şey gelir elimden dedi çavuş, o da seni bugün sevk edilecek olan Rumların yanına katmak. Ve durdu sözünde ve biz Rumlar da daha trene adımımızı atar atmaz kaçmaya karar verdik. Bizi mevcutlu götüren iki jandarmaya 20 lira teklif etmiştik, 30 istiyorlardı. 30 olsun bakalım dedik sonunda. İlk ufak istasyonda bir arkadaşla birlikte bana işaret ettiler. İkiniz burada inin, ortalık tenha. Aziziye yokuşunda hep birden atlamak hem zor hem tehlikelidir. Gerçekten de garda kimseler yoktu. Yol kıyısında yığılı duran kalasların ardına gizlendik. Tek kelime konuşmadan, nefes bile almadan trenin düdüğünü öttürüp kalkmasını bekliyorduk istavros çıkarmak için. Ama tren geciktikçe gecikmekteydi. Çok geçmeden de iki askeri inzibat dikildi karşımıza. Kağıtlarınız? Kağıdımız yoktu tabii. Tevkif edip kelepçeyi geçirdiler bileğimize ve karakola sevk ettiler. Bizi jandarmaların ihbar ettiğini orada öğrendik. Son anda 10 lira eksiğiyle vermiştik rüşvetlerini. Bunu öğrenir öğrenmez bir plan belirmişti kafamda. Bizi sorguya çeken subaya gerçeği olduğu gibi anlatmaya karar vermiştim. Valası yok diye benim gibi davranmaya ikna etmek için rüşvet alan görevliler için de ceza kanunları var dedim. Hiç tereddüt etmeyelim. Belki de bu kurtarır bizi. Ve biz de bizi ihbar edenleri ihbar ettik. 6 ay ihtiyati hapiste kaldıktan sonra mahkemeye çıkarıldık. Askeri mahkeme ikimizi 3, jandarmaları da 5 yıl ağır hapse mahkum etmişti. Ama Türklerin büyük bir iltimas kaynağı olmalıydı ki jandarmaların suçu hepten bağışlandı. Bizim cezamız da 6 ay hapse indirildi. Uğradığım belaların hikayesi burada bitmiyor. Daha sonra Panormo'da bir kampa gönderildim. Binlerce Hristiyan ve Türk mevkuf vardı. Sahte belge taşımak, devlet memurlarına rüşvet yedirmek, cinayet işlemekten tutun da üstüne hakaret etmeye kadar bir alay suçla itham ediliyordu. Açlık dönemi yeniden başlıyordu. 3000 asker için verildiği söylenen karavana ancak yetmekteydi 200 askere. Oradan İstanbul'a Selimiye kışlasına sevk edildim. İçleri sinek, hamam böceği ve fare ölüsü dolu kaynamış incir yedim haftalar boyunca. Meydan bitlerindi. Tifüsten bel soğukluğuna her türlü hastalık kırıp geçiriyordu orduyu. En sonunda da Rus cephesinde yarı yarıya kırılmış bir savaş fırkasını tamamlamak üzere Soğanlı'ya yollandım. Matyos isminde kurnaz bir demirci vardı aramızda. Telgraf lakabını takmıştık. Her şeyin ilk haberini o alırdı çünkü. Günlerden bir gün homurdana homurdana karşımıza dikilip Rusya'da savaş bitti dedi. Allah emretse de burada da sona erse bari. Ahmet İyaşe başçavuşu kulaklarını dikmişti hemen. Burada sürüp giderken Rusya'da nasıl bitermiş o lanet olasıca diye haykırdı. Rus esirlerden işittim ben de. Bir sakallı varmış orada. Başa o geçmiş. Başa geçer geçmez de savaş bitecek demiş. Ve savaş da bitmiş işte. Başka işler de görmüş o sakallı. Bundan böyle zengin de yok fakir de demiş. Herkes birmiş Rusya'da. Bütün tımar ve hasları alıp bölüştürmüş. Saraylarından dışarı dehlemiş bütün prenslerle paşaları ve en güzel evlere, konaklara sen ben gibi fakir fukarayı oturtmuş. Gülmekten katılıyordu Ahmet. Ne diyorsun diye bağırıyordu. Masal bunlar hep masal. Hiç olur mu böyle şey? Benim elimde servet olacak da tutup sana vereceğim ha? İstediğin kadar sakallı ol. Hay benim avanak oğlum sen bir ömürsün. Önce hiçbir şey anlamadık ama çok geçmeden Pontus'tan bir öğretmen geldi aramıza. Serafim idi. İşin aslında ondan öğrendik. Öğretmenle arkadaş oldum. Onun da benim gibi hayatı hareketli geçmişti ve cefalı. 1916 yılında Pontus'tan çekilirken binlerce aileyi beraberinde sürüklemişti Türk ordusu. Bu arada Serafimidi'nin bağlı bulunduğu Rumlardan kurulu amele taburunu da sürüklemişti. Serafimidi 5 ay sonra kaçmıştı. Kaçmasına kaçmıştı ama Rus hatlarına tam 1 kilometre kala yakalamışlardı. Bir alay işkenceden sonra da İdama mahkum etmişlerdi. Yağlı ilmeği boynuma geçirmişlerdi. An meselesiydi yani. Tam o sırada bir Türk albayı geçiyordu oradan. Şöyle bir baktı bana. Sonra durup yaklaştı. İyice baktı bu sefer ve nihayet sen sakın Papaz Grigori'nin yeğeni olmayasın dedi. Evet dedim onun yeğeniyim. Cellada döndü albay. çöz bunu diye emretti. Kulaklarıma inanamıyordum doğrusu. İlmik boynumdan çıkınca inandım. Amcanı iyi tanırım dedi sonra albay. Komşuyuz. Trabzon'da bizim halka çok iyiliği dokundu senin amcanın. İşte onun hatırı için kurtardım seni. Yaz kendisine. Sonradan öğrendim ki bu albay Rus işgali sırasında Pontus masasına bakan istihbarat servisine bağlıymış. Bir gün beni Su şehrine götürdü beraberinde. Vehip Paşa'nın karargahına. Orada Rusların Trabzon'un idaresini Rumlarla Türklere bıraktığını öğrendim. Sivil milis kuvvetiyle mahkemelerde karmaymış. Yani her şey Türklerle Rumlar arasında ortaklaşa kurulu. Bir de muhtar belediye kurmuşlar. Konstantin Teofilalotto'yu birinci reis seçmişler. Ama asıl yönetici bizim piskopos Krizantos'muş. Zekası ve iyi yürekliliği sayesinde çok güzel idare etmiş. Hristiyanlarla Müslümanlar arasında hiç fark gözetmediği gibi Ermenilerin misilleme yapmasına da izin vermemiş. Nizamı kurmuş sözün kısası. Orduyla birlikte kaçan Türkler pişman olup geri dönmek istemişler ama Sultan Reşat müsaade etmemiş. Bunun üzerine onlar da tutmuş Krizantos için bir türkü yakmışlar. Metropolit vatan sana emanet. Eleviyan'a bastım da koptu kıyamet. Heyecandan sesi titriyordu Serafim İdi'nin. Psikopos işini biliyor diye devam etti. 1917 Rus ihtilali patlak verdiğinde Trabzon Sovyeti'ne üye seçtirmiş kendini ve oradan idare etmiş. İstediği hiçbir şeye hayır dememiş Bolşevikler. Nitekim Türklerle Ruslar arasında mütareke yapıldığını ve barışın da yakın olduğunu sezer sezmez Rumlara silah ve üniforma vermelerini talep etmiş Bolşeviklerden. Çünkü kahramanın çetesi talan ve katliama başlamış bulunuyormuş çoktan. Ve Milli Gençlik Birliği Teşkilatı göz açıp kapayıncaya kadar kısa bir zamanda bir halk milisi haline gelivermiş. Trabzon'un alınışından 500 yıl sonra ilk defa olarak malını ve canını korumak için raayanın eline bir tüfek geçiyor. Ahalinin yarısını kurtarmak ancak böylece mümkün olmuş zaten. Öbür yarısı da Rusya'ya göç etmiş. Bütün bunları ilk elden biliyordu Serafim İdi. Krizantos tarafından Vehip Paşa ile müzakere için gönderilen papaz Sidiropulo ile karşılamıştı çünkü Su şehrinde. Annemin memleketi olan Ordu Kotyora'da olup bitenleri de Sidiropulo'dan öğrendim diyordu. Orada da insanların canına tak demiş Aksiyotis. Rus gemileri gelip de Türk savunma hatlarını bombaladıkları vakit Hristiyanların binlercesi imdat diye denize atlamış. Bolşevikler kayıklarını suya indirmiş bütün can yeleklerini denize uzatmışlar. Rus tayfası arda arda dalıp çıkarmak suretiyle tam 3000 kişiyi kurtarmış. Kardeşimle amcamın ailesi de bunların arasındaymış. Sonra Bolşevik Trabzon'a götürmüş onları. Orada başlarını sokacak bir yer ve iş vermişler. Öyle ki yurtlarından sürgün olduklarını fark etmemişler bile. Fırkamızın Arabistan yönüne doğru hareket emri bu konuşma sırasında gelmişti. Gittikçe daha vahim bir hal alıyordu Türkiye'nin durumu. Yeniden hücuma geçmişti İngilizler ve ne pahasına olursa olsun onları geri püskürtmek gerekiyordu. Dövüşmek istemiyordum. Ne yapıp edip fırıncı yamağa yazdırdım kendimi. Ve levazım idaresinde hiç olmazsa birkaç gün doya doya tayin ekmeği yedim böylece. Ama fırkanın ardından cepheye sevk emri gecikmemişti. Başka bir çare bulmam lazımdı artık. Bir Türk bakkalın bana ödünç vermiş olduğu lambaları iade etmek üzere izin istedim onbaşıdan. Onbaşı bakkalın kızına zil zurna aşıktı ve kışladan çıkması da imkansızdı. Çünkü yüzbaşı soluk aldırmıyordu zavallıcağı. Hemen koş dedi. Benden de selam söyle hepsine. Bak şuraya tükürüyorum işte. Tükürüğüm kurumadan gelmiş olacaksın. Yoksa vay haline. Sokağın köşesini döner dönmez lambaları fırlatıp olanca hızımla koşmaya koyuldum. Civardaki köylerin hepsi Rum'du. Panorma'ya giden bir yelkenli yakalayıncaya kadar nasıl olsa gizlenecek bir ev bulurdum. İlk rastladığım kimse Anastasi Melidis isminde İstanbullu bir ayak satıcısı oldu. Panorma'da hep sözü edilen bir adamdı bu. Taşlar bile tanıyordu kendisini. Oradan oraya gezer, ipekli kumaşlar, parfümler, kadın ayakkabıları, kadın boyaları, sahte ve hakiki mücevherler satardı. Karşılaştığımız gün deri bir çanta vardı koltuğunun altında. Bir diplomat gibi taşıyordu çantayı. Dediğine göre çantanın içinde derdi aşka ve ihtiyarlığa iyi gelen, doğacak çocuğun erkek olmasını sağlayan, hasta ciğerlerle arızalı böbrekleri düzelten ve sıkışmış kalplere ferahlık veren bitkiler vardı. Randevu evlerinden olduğu kadar yüksek sosyeteden ve haremlerden de müşteri tutmuştu. Kaçakçılara karışır, kabadayılarla düşer kalkardı. Yerine göre o onları, onlar onu himaye ediyorlardı. Beyrut'tan Batum'a durmadan mekik dokur, Kadın bulur paşalarla beylere, albayları olduğu kadar çavuşlara da hizmeti dokunurdu. Çünkü bir karınca dahi gün gelir faydalı olurdu onun için. Türkler göz yumardı Anastasiye. Serafimidi'nin dediğine göre de İngilizlerle ve her şeye rağmen zavallı yurdunu sevdiği için Yunanlılarla ilişkileri vardı. Beni görüp geçti önce. Birkaç adım yürüdü. Sonra aniden dönüp "Sen asker kaçarsın," dedi. "Boşuna inkar etme. Kaçaksın. Anlarım ben. Ve köylüsün." Cevap vermeme kalmadan yeniden atıldı. "Bir öğüt vereyim mi sana? Hemen elbise değiştir, elini yüzünü yıka. Tıraş ol. Yoksa bu kılıkla kendi kendini ele verirsin. Elbiseye ihtiyacın var değil mi? Ve tabii metelik yok cebinde. Boş ver, ben sana yardım ederim. Gel benimle. Bir aile yuvasına götürmeyeceğim seni, haberin olsun. Ama zaten sen de bir ayine gitmek üzere yola çıkmamıştın herhalde. Gittiğimiz yerde sağlam bir yürek ve asıl önemlisi elbise bulursun. Bu iyiliğin karşısında... İyilik mi ne iyiliği? Bu dünya, daha anlamadın mı evladım? Al gülünü ver gülünü dünyası. Bugün alır yarın verirsin. Ben hiç kimseyi sıkıntıda bırakmam. Hiçbir zamanda pişman olmadım. Bak her tarafta dostum var. Tut ki sokakta bir kadın çıktı karşıma ve bana kocasından yana yakıla şikayet etti. Hemen hak veririm. Gider bulurum kocasını, onu da dinlerim güzelce. Ona da yerden göğe kadar hak veririm. Ve karıyla kocayı barıştırırım sonunda. Geçen gün bir Türk beyi bana ne dese beğenirsin. Gavurlar hayvan gibi insanlar dedi. Haklısın beyim diye cevap verdim. Kendisiyle iş görüşüyorum, bana yardım ediyor, ben de ona. Ve dün o hayvan gibi dediği insanlardan birini kurtarmak için imzası lazım oldu. Gidip söke söke aldım. Karşısındakinin cevabını beklemeye ihtiyacı yoktu Melidis'in. Kendi kendisine alabildiğince hayrandı. Savaş her bakımdan yaramıştı ona. Tam olgunluk çağında yakışıklı bir adamdı. Sıhhatliydi üstelik ve zekiydi. Hiçbir işe yaramayan bir adamım ben aslında diyordu. Ama yürek sahibiyim. Git bir de İstanbul'daki Rum zenginlerine bak. İnsan aklını kaybeder. Odalar dolusu altın var her birinde. Ama yurtseverliğin damlası yok. Ceplerine giren paradan başka bir şey bilmezler. Bu laf yağmuru altında öylesine sersemlemiştim ki söz konusu eve nasıl geldiğimizi bile fark etmedim. Aniden bir çiçek bahçesi içinde buldum kendimi. Bütün bunlar onunmuş gibi şişirerek, ''Bu çiçekleri görüyor musun?'' dedi. ''Ya şu küçük saraya ne dersin ha? Ama asıl bunun içinde oturan Dilber'i gör bir kere. Taş bebek gibidir orospu, tanrıça gibidir. Servetine konacak çocuğu da yok üstelik. Tek başına çıkarıyor keyfini. Mesleğinin icabı. Bu hanım, azizim, sütle yıkanır. Hamamını bir görsen, mermerden ve fil dişinden banyosu, tasları safi altın. Türk paşasıyla Yahudi bankeri el ele vermiş, onun için çalışmaktalar.'' Ordu müteahhiti Bollaki'den alır komisyonlarını da. Ama göreceksin aslında konuksever, altın yürekli bir kadındır Madame Fofo. Parislere gitmiş, Odessa'da, Bağdat'ta ve Tahran'da nice prensle, nice nice paşanın aklını başından almıştır. Ama ben bu kılıkta nasıl sözümü ağzımda bıraktı. Ne demek, yüreğin yok mu senin? Aslan gibisin. Beni iyi dinle küçük yurttaş. Hiçbir zaman yarı yoldan dönmeyeceksin, gerilemeyeceksin hiçbir zaman. Sen buraya ne evlenmeye geliyorsun ne de aşk dilenmeye. Merhametli kadındır Madame Fofo. İyilik yapmaya bayılır. Onun için buraya getirdim seni. Hatta diyebilirim ki seni Allah yolladı. Madame'ın ihtiyar bir hizmetçisi vardır. Beni bekleyip duruyor ne vakitten beri. Senin sayende onu da görmüş olacağım. Gönlünü almam lazımdı zaten. Nitekim sert, kara kuru, biçimsiz suratlı bir ihtiyar kadın açtı bize kapıyı. Kristinacığım benim. Nasılsın sevgilim? Ermiş Fanuryo'yu buldum biliyor musun? Tam senin istediğin gibi altın kaplama. Ve üstelik çok eski bir ikona. Bir dahaki seyahatimde getirip geleceğim. Hiç merak etme. Yüzü birden yumuşamıştı kadının. Nasıl oldu da bizi hatırladın sen Anastasi dedi. Ve hemen salonu açtı. İpek kaplı geniş kanepeler, acem halıları, ceviz konsollar, samana sarılı kuşlar, İran bibloları, Şam kılıçları, tahtadan develer ve oyma haçlarla dolu bir yerdi burası. Melidis nasıl haklı mıymışım gibilerden geniş bir el hareketiyle göz kırptı bana. Sonra ilerleyip teklifsizce seslendi. Madame Fofo neredesin güzelim? Sanki yıllar oldu görmeyeli seni. Ve nihayet göründü Madame Fofo. Kırmızı ipekten altın işlemeli bir elbise vardı üzerinde. Hafif tombul, teru taze ve güneş tenine hiç değmemişçesine beyazdı. Kalçalarını oynatarak şuh bir eda ile sürüklüyordu atlas terliklerini. Nazlanıp kırıtmaları, boyalı kalın dudakları, uzun kirpikli yeşil gözleriyle insanın başını döndürüyordu gerçekten. Sana bir Hristiyan getirdim Fofo, bir asker kaçağı. Bu üniformayla dolaşmaya devam edecek olursa çok geçmez enselerler zavallıyı. Oysa sende bir alay erkek geleceği bulunur. Uykudan henüz uyanmış gibi görünen Madame Fofo bana bir göz attıktan sonra küçücük elini ağzına götürüp dudaklarını fiskeleyerek esnemesini zapt etti. Sonra da iyi niyet taşan bir sesle ''İlahi Anastasi'' dedi. ''Adam olmazsın sen. Özledim seni biliyor musun?'' Christina heyecanlı görünüyordu. Bu kadar kısa bir zamanda soğanlı fırınlarından bir kibar fahişenin sarayına aktarma etmiş olan bense mahcup ve şaşkındım. Ne yapacağımı, ne diyeceğimi bir türlü kestiremiyor, başım önümde susuyordum hep. Christina himayesine almıştı beni. Kolumdan tutup Arap giysileri, her rütbeden Türk üniformaları ve üç köşeli amiral şapkalarıyla tıka basa dolu üç kapaklı kocaman bir dolabın önüne götürdü beni. Bu sırada ev sahibesi Anastasi ile uzaklaşmıştı. Konuşmaları geliyordu önceleri. Enver Bey bana teklifte bulunuyor. Reşat sana bir villa yaptı. Bense 40 odalı bir saray kurduracağım. İçini de altın ve gümüşle dolduracağım. Benimle yaşa diyor. Altınların içinde hora tepiyor namussuz. Rumlarla Ermenileri soyup soğana çevirdi. Haklısın. Elleri kanlı onun. Halbuki benim Reşatçığım. Günlük elbiselerle dolu bir başka dolabın önüne çekmişti beni Christina. Ve artık ötekilerin ne konuştuğu işitilmiyordu. Kahkaha sesleri geliyordu sadece. Onlar da yavaş yavaş dindi. Anastasi ile Madame Fofo yatak odasına kapanmış olmalıydılar. Kendime uygun bir elbise bulup da yıkanıp giyindikten sonra ihtiyar hizmetçi inceden inceye gözden geçirdi beni. Tertemiz olmuşsun dedi sonunda. Güzel delikanlıymışsın. Nerelisin sen? Efes tarafından. Bilirim, oralarda doğdum ben de. Gel şimdi bir şeyler ye bakalım. Açtı karnım. Üstelik bir kaymak ve peynir kokusu geliyordu burnuma. Ama özür diledim. Sağ ol. Sadece Anastasi'yi bir görüp kendisine teşekkür etmek isterim. Kendisinden emin bir eda ile başını salladı. O imkansız aslanım. Şu sırada göremezsin Anastasi'yi. Ama belki bu akşam. Öyleyse kendilerine teşekkürlerimi söyle dedim. İyi yolculuklar küçük yurttaş. Talihin açık olsun. Yıllarca süren yeraltı mücadelesi tuzaklardan kurtulmayı öğretmişti bana. Oysa Galata'nın merkez sokaklarına gelir gelmez takip edildiğimi hissettim. Kaçamak bir bakışla baktım. Bir genç kızdı ardımdan gelen. İçim rahatlamıştı ama kadın beni izlemeye devam ediyordu hep. Durdum sonunda ve şaşkınlık içinde işittim. Başka bir noktaya kayıtsızca bakarak bana fısıldadığını. Beni takip et Manoli Aksiotis. Girdiğim eve biraz sonra sen de gir. İki katlı bir eve girmişti. Kimsin sen dedim içeri girince. Nereden tanıyorsun beni? Tatlı bir gülümseyişle ben değilim seni tanıyan diye cevap verdi. Tanıyan seni yukarıda bekliyor. Panorma'dan kaçmasına yardım ettiğim Kirkor isimli bir arkadaşın Galatalı olduğunu unutmuş gitmiştim çoktan. Oysa Kirkor şimdi kollarını açmış beni bekliyordu. Kaçmayı becerdin değil mi Manoli? Kardeşim benim. Seni pencereden görünce nasıl sevindim bilsen. Bak işte bu kız kardeşim Anika. Hemen sofrayı kurup sade suda haşlanmış birkaç patates getirdiler. Kirkor içini çekerek bizim için çok güç oldu bilmezsin dedi. Annemle babamı öldürüp bütün parayı aldılar. Mağaza desen yabancıların elinde. Ben saklanmak zorundayım. Eve Anika bakıyor. Akşam gideceğimi söyledim. Ne diyorsun neler söylüyorsun sen diye haykırdı Kirkor. İmkansız olmaz öyle şey. Katiyen olmaz.